Ayrım 37, Gazap, Wilbur Smith, sayfa 346. Ray Tabaka'nın hayatı kaçınılamayacak olaylarla doluydu. Hayat denilen o büyük nehir delikanlıyı sürüklüyordu. Kurtulması ya da akıntıya karşı yüzmesi imkansızdı. Xhosa'ların en usta Sangoma'larından olan annesi Raleigh'e Afrikalı kişiliğini iyice tanımasını öğretmişti. Oğluna esrarları ve sırları göstermiş, kemiklerle fala bakarak onun geleceğini okumuştu. ''İleride bir gün halkına liderlik edeceksin Raleigh Tabaka. Xhosa'ların en büyük reislerinden biri olacaksın. Adını Mokana ve Endameninki ile birlikte söyleyecekler.'' Ben bütün bunları kemiklerde görüyorum. Babası Hendrik Tabaka Raleigh'e ikiz kardeşi Wellington'u sınırın ötesine Swaziland'deki her ırktan çocuğun gittiği okula gönderdiği zaman arkadaşları Afrikalı yönünün daha da güçlenmesini sağlamışlardı. Çünkü onlar Basutu Land ve Beshuna Land gibi ülkelerdeki reislerin ve siyah liderlerin çocuklarıydı. Bu ülkelerde siyah kabileler kendilerini yönetiyorlardı. Beyaz adamın o ağır babacan otoritesinden kurtulmuşlardı. Çocuklar ailelerinin çevredeki beyazlarla eşitmiş gibi yaşadıklarını anlatırken Raleigh onları adeta huşuyla dinledi. Bu çocuk için yepyeni bir şeydi. Yaşamında beyazlar tümüyle ayrı bir türdüler. Korkulması ve yanlarına yaklaşılmaması gereken yaratıklar. Çünkü Raleigh ve onun bütün halkı üzerinde karşı koyulamayacak bir hakları ve güçleri vardı. Raleigh, Waterford okulunda bunun evrenin bir kuralı olmadığını öğrendi. Okulda beyaz öğrenciler de vardı. Raleigh onlarla aynı masada yemek yiyordu. Aynı tabaklardan, aynı çatal ve kaşıklarla. Okulun yatakhanesinde onların yanında uyuyor, aynı banyoyu paylaşıyordu. Kendi ülkesinde bunların hiçbirine izin yoktu. Tatil için evine döndüğü zaman yalnız beyazlar girebilir yazılı levhaları gözlerini iri iri açarak okuyordu. Trenin penceresinden beyazların olan çiftlikleri ve semiz sığır sürülerini, kabilelere bırakılan aşınmış kupkuru toprakları görüyordu. Artık babasının bir saray gibi hatırladığı evinin aslında mezbele olduğunu anlıyordu. Öfke ruhunu kemiriyor, açılan yara cerahat toplamaya başlıyordu. Raleigh okula gitmek için evden ayrılmadan önce amcası Moses Gama sık sık babasını görmeye geliyordu. Çocuk ta bebekliğinden beri amcasına karşı müthiş bir saygı duymaktaydı. Çünkü ondan alev alev güç fışkırıyordu sanki. Raleigh Waterford'dan mezun olarak Drake'in çiftliğine döndü ve babasının yanında çalışmaya başladığı zaman ''Ben de genç cengaverlerin arasında yerimi almak istiyorum.'' diye açıkladı. ''Babası erkekleşme kampından sonra seni Umkonto V. Sizwe'nin üyeleriyle tanıştıracağım.'' diye söz verdi. Raleigh'in erkekleşme töreni onun bir Afrikalı olduğunu daha da kesinlikle kavramasını sağladı. Wellington ve altı delikanlıyla Drake'in çiftliğinden ayrıldı. Trenle küçük Queenstown kentine gitti. Burası Xhosa kabilelerinin topraklarının merkeziydi. Raleigh'in annesi her şeyi ayarlamıştı. Onları kabilenin ihtiyarları Queenstown istasyonunda karşıladılar. Çocukları eski bir kamyona bindirerek Büyük Fish Nehri'nin kıyısındaki bir köye götürdüler. Kabile koruyucusuna teslim ettiler. Bu ihtiyar adamın görevi kabilenin tarihçesini ve geleneklerini korumaktı. Adı Nidlame olan ihtiyar çocuklara soyunmalarını, yanlarında getirdikleri eşyaları kendisine teslim etmelerini söyledi. Bu eşyalar geride kalan çocukluk yıllarının simgesi olarak nehrin kıyısında yakılan ateşe atıldı. Delikanlılar çırılçıplak nehirde yıkandılar. Sonra Nidlame onları büyücülerin beklediği sünnet kulübesine götürdü. Diğerleri korkuyla gerilerlerken Raleigh cesaretle sıranın başına geçti. Eğilerek kulübenin alçak kapısından içeri ilk giren de o oldu. İçeriye yakılan tezeklerin koyu dumanı yayılmıştı. Büyücüler başlarında tüyleri, acayip başlıklarıyla insanda dehşet uyandırıyorlardı. Raleigh korkuyla titredi. Bütün çocukluğu boyunca canının nasıl yanacağını düşünerek korkmuştu. Kulübenin karanlıklarına gizlenmiş olan doğaüstü güçlerden de korkuyordu. Ama yine de kendini zorlayarak ilerledi ve dumanları tüten ateşin üzerinden atladı. Ayakları diğer tarafa değerken büyücüler üzerine atılarak onu dizüstü çökerttiler. Başını olacakları görebileceği bir biçimde tutuyorlardı. İçlerinden biri çocuğu sünnet etti. Büyücüler şarkı söyleyerek kabile tanrılarını çağırırken Raleigh'in kanı yerdeki tezeklerin üzerine aktı ama delikanlı hiç ses çıkarmadı. Nidlame Raleigh'in kalkmasına yardım etti. Delikanlı güneşe çıkarak nehrin kıyısına yığıldı. O korkunç yakıcı can acısına katlanmaya çalışıyordu. Yattığı yerden diğer çocukların çırpındıklarını ve çığlıklar attıklarını duyuyordu. En tiz sesle haykıran da ikiz kardeşi Wellington'dı. Bütün çocuklar sünnet olduktan sonra Nidlame onları suyun kenarına getirdi. Yaralarını suyla yıkayıp şifalı yapraklar ve otlarla nasıl saracaklarını gösterdi. Delikanlılar vücutlarına kil ve kül karışımı bir çamuru sürdüler. Hatta bu bembeyaz tören boyasını saçlarına da bulaştırdılar. Şimdi birer hayalete benziyorlardı. Bellerindeki ot etekler dışında çıplaktılar. Kulübelerini ormanın derinliklerine, en gizli yerlerine yaptılar. Çünkü hiçbir kadının onları görmemesi gerekiyordu. Yemeklerini de mısır unuyla kendileri pişirdiler. 3 aylık erkekleşme töreni sırasında et yemeleri yasaktı. Tek eşyaları kilden yapılmış olan yemek çanağıydı. Çocuklardan birinin yarası mikrop kaptı. Pis kokulu yeşil bir cerahat akmaya başladı. Ateş içinde yanıyordu delikanlı. Nidlame'nin ilaçlarının da bir yararı olmadı. Çocuk 4 gün sonra öldü. Onu ormana gömdüler. Nidlame çocuğun yemek çanağını alıp götürdü. Büyücülerden biri bunu çocuğun annesinin kulübesinin kapısından içeri atacaktı. Hiçbir şey söylemeyecekti. Kadın o zaman kabile tanrılarının oğlunu kabul etmediklerini anlayacaktı. Nidlame her gün daha şafak sökmeden geliyor, güneş batıncaya kadar onlara kabilenin üyeleri olarak, birer koca ve baba olarak üzerlerine düşen görevleri anlatıyordu. Delikanlılar can acısına ve güçlüklere sessizce katlanmayı öğrendiler. Disiplini ve kabilelerine karşı olan görevlerini de, vahşi hayvanları ve bitkileri, ıssız bir yerde yaşamayı nasıl başaracaklarını, karılarını nasıl memnun edeceklerini, nasıl çoluk çocuk sahibi olacaklarını biliyorlardı artık. 3 ay sona erdiği zaman Nidlame delikanlıları tekrar nehire götürdü. Suya girerek o beyaz erkekleşme boyasını yıkadılar. Onun yerine vücutlarına yağ ve kırmızı boyadan oluşan bir karışımı sürdüler. Nidlame hepsine birer kırmızı battaniye verdi. Bu erkekliklerinin simgesiydi. Delikanlılar bu battaniyelere sarılarak sıraya dizildiler. Öğrendikleri erkeklik şarkılarını söyleyerek ormanın kıyısına, kabilenin onları beklediği yere gittiler. Anne ve babaları onlara hediyeler getirmişlerdi. Elbiseler, yeni ayakkabılar, para. Kızlar kıkır kıkır gülerek onları küstahça süzdüler. Çünkü artık bu çocuklar birer erkekti. Kendilerine bir eş seçebileceklerdi. Hatta durumlarına göre birkaç eş. Ne var ki Labola denilen başlık parası bir hayli fazlaydı. İki kardeş anneleriyle Drake'in çiftliğine döndüler. Wellington babasıyla vedalaşacaktı. Çünkü rahip olmaya karar vermişti. Raleigh ise babasının işlerini öğrenecek, sonunda onları yönetmeye başlayacaktı. Hendrik yaşlandığı zaman ona destek olacak ve babasının rahatça yaşamasını sağlayacaktı. Raleigh hem ilginç hem de sarsıcı aylar ve yıllar geçirdi. Delikanlı babasının ne kadar güçlü ve zengin olduğunu bilmiyordu. Ama yavaş yavaş bunu öğrenmeye başladı. Hesap defterinin sayfalarını ağır ağır birer birer çevirdi. Raleigh babasının Transvaal denilen büyük üçgendeki kasap ve bakkal dükkanlarını, fırınlarını öğrendi. Sürülerini, şebiinlerini, genel evlerini de ve sonunda buffaloları, her yere eli uzanan bu gizli örgütün çeşitli kabilelerden üyeleri vardı. Başkanları da Raleigh'in babasıydı. Raleigh en sonunda babasının ne kadar güçlü, ne kadar zengin olduğunu anladı. Ama bir zenci olduğu için ne kadar önemli biri olduğunu belli etmesi imkansızdı. Hendrik Tabaka da bu yüzden gücünü usulca gizlice kullanıyordu. Raleigh yine öfkelendi. Tıpkı beyazlardan başka kimse giremez defalarını gördüğü zaman olduğu gibi ya da beyazların parlak arabalarıyla içeriye girmelerini seyrettiği, kapıları ona kapalı olan hastanelere ve üniversitelere baktığı zaman olduğu gibi. Raleigh babasına kendisini rahatsız eden bu şeylerden söz etti. Hendrik Tabaka gülerek başını salladı.
Öfke bir insanı hasta eder oğlum. Hayata karşı duyduğu iştahı kapatır ve geceleri uyumasına da engel olur. Dünyamızı değiştiremeyiz. Onun için hayatımızın iyi taraflarına bakmalı ve bunların zevkini iyice çıkarmalıyız. Beyaz adam çok güçlü. Onun ne kadar güçlü olduğunu bilemezsin. Sen daha onun küçük parmağının gücünü bile görmedin. Ona karşı mızrağını eline alırsan seni de, sahip olduğun bütün o iyi şeyleri de mahveder. Tanrılar ve yıldırımlar işe karışsa ve sen bir rastlantı sonucu beyaz adamı mahvetsen olacakları bir düşün. Bu olayı karanlık günler izler. Yasaların olmadığı, kimsenin seni korumadığı bir dönem. Beyaz adamın baskısından daha da feci olur. Kendi halkımızın öfkesi bizi yutar. O zaman bizi avutan şu birkaç güzel şeyi bile bulamayız. Gözlerini ve kulaklarını aç oğlum. O zaman gençlerin bizden işbirlikçiler diye söz ettiklerini duyacaksın. Zenginliğin yeniden pay edilmesini istediklerini duyacaksın. O arada bakışlarındaki hasedi fark edeceksin. Senin hayalin çok tehlikeli bir şey oğlum.
Raleigh, ama ben yine de hayal kurmak zorundayım dedi. Sonra unutulmayacak bir gün amcası Moses Gama yabancı ülkelerden döndü. Raleigh'i götürüp aynı hayali paylaşan gençlerle tanıştırdı. Raleigh artık gündüzleri babasının yanında çalışıyor, akşamları ise Umkonto Wisizwe'nin diğer genç üyeleriyle buluşuyordu. Başlangıçta yalnızca konuşuyorlardı ama sözler yaşlıların dogga çubuklarından daha tatlı ve sarhoş ediciydi. Sonra Raleigh, Afrika Milli Kongresi'nin verdiği boykot, grev ve iş durdurma kararlarını uygulayan gençlere katıldı. Otobüs boykotunun uygulanması için küçük bir grupla Evaton'a da gitti. Orada iş yerine gitmek ya da alışveriş yapmak için durakta bekleyen zenci işçilere saldırdılar. Adamları uzun sopalarıyla dövdüler. Raleigh saldırının ilk günü arkadaşlarına ne kadar ateşli bir genç olduğunu kanıtlamak istedi. Dövüş sopasını çocukken edindiği ustalıkla kullandı. Sıradaki kadınlardan biri Laih'in evine dön emrini aldırmayarak delikanlıya meydan okudu. Ona ve arkadaşlarına tükürerek gangsterler, haydutlar diye bağırdı. Orta yaşlı iri yarı bir kadındı. Tombul yanakları ayakkabı cilası sürülmüş gibi pırıl pırıldı. Kadın adeta bir kraliçe tavrı takındığı için önce Umkonto Wisizwe'nin genç üyeleri utandılar. Az kalsın gerileyeceklerdi. Raleigh o zaman ne kadar hevesli olduğunu kanıtlayabilmek için eline güzel bir fırsat geçmiş olduğunu anladı. Öne atılarak kadının karşısına dikildi. Onu evine dön ihtiyar diye uyardı. Biz artık beyaz adamın pisliğini yiyen köpekler değiliz.
Kadın sen pis ağızlı, sünnet edilmemiş küçük bir çocuksun diye başladı.
Ama Raleigh onun devam etmesine izin vermedi. Uzun sopasını salladığı gibi kadının parlak yanağını yardı. Sanki baltayla vurmuş gibi delikanlı bir an kadının yanağındaki yaranın derinliklerinde beyaz kemiğin parladığını gördü. Sonra hızla akan kanlar kemiği örttü. İri yarı kadın haykırarak dizüstü çöktü. Raleigh güç ve amacın vatanseverlik görevinin verdiği o rahatlığı duydu. Bir an karşısında diz çökmüş olan kadın delikanlının bütün düş kırıklığının ve öfkesinin odak noktası haline aldı. Kadın bunu Raleigh'in gözlerinde okudu ve ondan sonraki darbeyi önlemek için ellerini kaldırdı. Raleigh bütün gücü ve ustalığıyla tekrar vurdu. Sopa kadının dirseğine indi. Et ve yağların sardığı kemik kırıldı. Kol garip bir biçimde dönerek yana sarktı. Kadın tekrar bir çığlık attı. Sesinde öyle bir acı ve öfke vardı ki bu defa öbür cengaverler de etkilendiler. Diğer otobüs yolcularına müthiş bir öfkeyle saldırdılar. Durağın beton zemini kan içinde kaldı. Ağlayıp inleyen yaralılar yerlere serildiler. Can kurtaranlar siren çalarak yaralıları almaya geldikleri zaman Raleigh ve arkadaşları onları taşa tuttular. Raleigh daha cesur birkaç arkadaşını alarak koştu. Can kurtaranları devirdiler. Depolardan benzin akarken Raleigh bir kibrit çakarak oluşan gölcüye fırlattı. Benzin adeta patlayarak alev alırken Raleigh'in kirpikleri ve başının ön kısmındaki saçları yandı. Ama o akşam Drake'in çiftliğine döndüklerinde delikanlı artık bir kahraman sayılıyordu. Raleigh'e övgü dolu bir ad da taktılar. Ceza, bu yakıcı anlamına geliyordu. Raleigh ANC'nin gençlik kolunda ve Umkonto VCs'de kendisine bir yer yaparken bu gruplardaki güç çekişmelerini de fark etti. Ilımlılar ve radikaller arasında rekabet vardı. Bir grup özgürlüğün düşmanlarla görüşülerek elde edilebileceğine inanırken diğer grup bunun ancak mızrağın ucuyla kazanılabileceğine inanıyordu. Bir grup yıllar boyunca geliştirilen o hazinelerin, madenlerin, demir yolları ve fabrikaların korunmasından yanaydı. Öbürküler ise hepsinin ortadan kaldırılmasını ve özgürlük adına saf ve temizler tarafından yeniden yaratılmasını istiyorlardı. Raleigh gitgide sert savaşçılara, elit Bantu grubuna ısınıyordu. Poco adını duyduğu zaman çok heyecanlandı. Bu örgüt Raleigh'in duygularını ve düşüncelerini çok iyi yansıtıyordu. Bir tek onlar vardı, temiz ve lekesizler. Moses Gama bu örgütün üyeleriyle konuştuğu ve uzun bekleyişlerinin sona ermek üzere olduğunu söylediği sırada Raleigh de oradaydı. Moses kendisine son derecede sadık olan heyecanlı genç cengaverlere ''Bu ülkeyi ayaklarından yakalayıp tepe taklak edeceğim'' dedi. ''Size bir görev, bir işaret vereceğim. Bunu her kadın ve her erkek hemen anlayacak. Milyonlarca insan sokağa dökülecek. Öfkeleri olağanüstü bir şey olacak. Güçlü ve temiz. Kimse, o hain Boerler bile onlara karşı koyamayacaklar.'' Raleigh çok geçmeden Moses'in diğer insanlardan çok daha üstün ilahi bir varlık olduğunu anladı. Amcasına karşı adeta dini bir sevgi duydu. Moses'a çok bağlıydı artık. Raleigh Moses'in parlamentoyu ve içindeki kötü insanları uçurmaya hazırlanırken beyaz polis tarafından yakalandığını öğrendiği zaman üzüntüsünden adeta hastalandı. Ama Moses Gama'nın cesareti onun için bir örnek oldu. Delikanlı iyice heyecanlandı. Ondan sonraki haftalar ve aylarda ANC ileri gelenlerinin itidal önermeleri, Moses Gama'nın hapsedilip yargılanmasını, uysalca korkakça kabullenmeleri Raleigh'i fena halde öfkelendirdi. Hiddetini bütün dünyadan çıkarmak istiyordu. Pan-Afrikan Kongresi ANC'den ayrıldığı zaman delikanlı da kalbinin istediği yere gitti. Pan-Afrikan Kongresi'nin lideri Robert Subuk ve delikanlıyı çağırdı.
''Herkes seni övüyor. Amcan olan adamın babamızın beyazların cezaevinde çürüdüğünü biliyorum. Onu tanıyorum. Mesajımızı ülkedeki her insana ulaştırmalıyız. Çünkü temiz olanlar bizleriz. Yapılacak çok iş var. Sana da bir görev vereceğim Raleigh Tabaka.''
Delikanlıyı Transvaal'in büyük bir haritasının önüne götürdü.
ANC bu bölgeye girmedi.
Ferreniging kentinin çevresindeki endüstri merkezlerini ve kömür madenlerini işaret etti.
''Çalışmana buradan başlamanı istiyorum.''
Raleigh bir hafta içerisinde babasını Ferreninging'e giderek oradaki işlerle ilgilenmesi gerektiğine inandırdı. Evaton'da 3 dükkan vardı. Sharpville'de de bir kasap dükkanı ve bir fırın. Babası bu fikri düşündükçe daha da beğenmeye başladı. Sonunda da razı oldu.
''Sana oradaki Buffalo yöneticilerinin adlarını vereceğim. Sharpville'de Shebeen'ler açarak işe başlayabiliriz. Bu ana kadar o bölgeden yararlanmadık. Orası çok verimli bir yer.''
Raleigh önce ağır ağır hareket etti. Sharpville'de bir yabancıydı, yerini sağlamlaştırması gerekiyordu. Ama güçlü ve yakışıklı bir delikanlıydı. Kentte konuşulan dilleri iyi biliyordu. Yani dil Raleigh için bir engel değildi. Ayrıca babasının oradaki işlerini yönetiyordu. Bu yüzden Sharpville'liler onunla hemen ilgilendiler ve kendisine saygı göstermeye başladılar. Kenttekilerin hepsi de er ya da geç Tabaka'nın fırınına, kasap dükkanına geldiler. Kaygılarını ve dertlerini dinleyen, anlayışlı, güzel konuşan bu genç onları hemen etkiledi. Raleigh beyaz ekmek, tütün ve köpüklü gazozlar alabilmeleri için onlara hesap da açıyordu. Kentliler böyle besleniyorlardı. Eski hayat tarzından vazgeçmiş, onu unutmuşlardı. Ekşi süt ve mısır bulmaları da imkansızdı. Çocuklarda raşitizm vardı. Kemikleri eğriliyor, saçları acayip bir bronz renge dönüşüyordu. İyice uyuşuklaşıyorlardı. Kentliler Raleigh'e küçük dertlerini anlatıyorlardı. Kentteki kiraların yüksekliğinden, uzaktaki iş yerlerine gitmek için daha güneş doğmadan kalktıklarından yakınıyorlardı. Sonra da daha önemli kaygılarını açıklıyorlardı. Evlerinden atıldıklarını, polisin içki izin belgesi ve fahişelik yüzünden sık sık baskın yaptığını anlatıyorlardı. Ama en çok hayatlarını kontrol eden izin belgesinden şikayetçiydiler.
Polis durmadan izin belgen nerede diye soruyordu. Bana izin kağıdını göster.
Zencilerin lanet olasıca izin kağıdı dedikleri belgelere doğum tarihleri, kentte oturmaya hakları olup olmadığı yazılıydı. Hiçbir zenci lanet olasıca izin kağıdını göstermedikçe işe giremiyordu.
37. ayrımın sonu. Sayfa 354.